Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Marslı, yazarı Andy Weir. Özgün adı The Martian. Çevirmeni Emre Aygün. Türü roman. İthaki Yayınları, 6. baskı, Ekim 2015. ISBN numarası 978-605-375-390-2. Bu kitap 416 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 20 Mart 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. 6 gün önce Mark Watney Mars'a ayak basan ilk insanlardan biriydi. Şimdi ise orada ölmesi neredeyse kesin. Çok uzun zamandan beri okuduğum en iyi kitap, zeki, eğlenceli ve gerilim dolu. Marslı bir romandan isteyebileceğiniz her şeye sahip. Hugh Howey, Wool serisinin yazarı. Sürükleyici, Defoe'nun Robinson Crusoe'su sanki daha zeki biri tarafından yazılmış gibi. Larry Niven, Hugo, Nebula ve Locus ödüllü Halka Dünya romanının yazarı. Bu kitap tam da benim gibi okuyucuların seveceği türden. John Scalzi, Yaşlı Adamın Savaşı serisinin Hugo ve Locus ödüllü yazarı. Andy Weir'in yazdığı Mars'ı şimdiye kadar okuduğum en iyi bilimsel kurgu romanı. Dan Simmons, Hugo ödüllü Hyperion serisinin yazarı. Marslı aklımı başımdan aldı. Ernest Cline, Başlat romanının yazarı. Bana turşum diyen anneme ve adamım diyen babama. Birinci bölüm, günlük girişi, sol altı. Neresinden bakarsanız bakın sıçmış durumdayım. Bu benim değerlendirmem, sıçtım. Hayatımın en harika iki ayı olmasını beklediğim sürecin sadece 6 gününü yaşayabildim ve gerisi tam bir kabusa dönüştü. Bunu kimin okuyacağını bile bilmiyorum. Herhalde eninde sonunda birisi bulacaktır. Kim bilir, belki bundan 100 yıl sonra falan. Kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Ben sol altıda ölmedim. Şüphesiz mürettebatın kalanı öldüğümü sanmıştır ve bu konuda onları suçlayamam. Belki benim için bir gün ulusal yas ilan edilir ve Wikipedia sayfamda Mark Watney Mars'ta hayatını yitiren tek insandır yazar. Ve işin gerçeği de bu olacaktır muhtemelen. Çünkü hakikaten burada öleceğim ben. Sadece herkesin sandığı gibi sol altıda değil. Şimdi bir bakalım nereden başlasam. Ares programı. İnsanlığın Mars'a ilk kez insanlı uzay aracı göndererek yeni ufuklara yelken açması falan filan. Ares bir mürettebatı görevlerini tamamlayıp kahraman olarak döndü. Onlar için yürüyüşler düzenlendi, şan şöhret sahibi oldular ve bütün dünyanın sevgisini kazandılar. Ares 2 de aynı şeyi Mars'ın farklı bir bölgesinde yaptı. Eve döndüklerinde karşılığında sıkı bir tokalaşma ve sıcak bir fincan kahve aldılar. Ares 3, bu işte benim görevimdi. Tamam, yani aslında görevin başındaki ben değildim. Sorumlumuz kumandan Levis'ti. Ben sadece onun mürettebatından biriydim. Aslına bakarsanız ben mürettebattaki en düşük rütbeli kişiydim. Ancak görevde son hayatta kalan kişi ben olursam kumanda etme yetkisi bana geçerdi. Kimin aklına gelirdi ki şu an yetki bende? Acaba bu günlük mürettebatın geri kalanı yaşlılıktan ölmeden bulunur mu? Dünyaya sorunsuzca vardıklarını farz ediyorum. Millet, bunu okuyorsanız sizin bir suçunuz olmadığını bilin. Siz yapmanız gerekeni yaptınız. Sizin yerinizde olsam ben de aynısını yapardım. Sizi suçlamıyorum. Kurtulduğunuz için mutluyum. Sanırım mesleğe aşina olmayıp bunu okuyan insanlar için Mars görevlerinin nasıl gerçekleştiğini anlatsam iyi olur. Dünya yörüngesine normal şekilde sıradan bir uzay mekiğiyle varıp Hermes'e ulaştık. Tüm Ares görevlerinde Mars'a gidiş gelişler için Hermes kullanılır. Hermes gerçekten çok büyük ve inşası oldukça pahalıya patladı. O yüzden NASA sadece bir tane inşa etti. Hermes'e vardıktan sonra biz yolculuk için hazırlıklarımızı tamamlarken insansız yapılan 4 uçuşla bize yakıt ve teçhizat getirildi. Her şey hazır olduğunda Mars'a doğru yola çıktık. Fakat bu hızlı bir yolculuk değildi. Ağır kimyasal yakıtların yakıldığı ve Mars'a gitmek için püskürtme yörüngelerinin kullanıldığı günler geride kaldı artık. Hermes iyon motorları tarafından çalıştırılıyor. Ufak bir ivme kazanmak için geminin arka kısmından çok hızlı bir şekilde argon gazı atıyorlar. Bunun yararı fazla yakıt yakılmasına gerek kalmaması. Böylece küçük bir miktar argon ve cihazları çalıştıran bir nükleer reaktör tüm yol boyunca sürekli olarak hızlanarak Mars'a varmamızı sağlıyor. Küçük bir ivmeyle uzun bir süreçte ne kadar hızlanabileceğinizi bilseniz hayret edersiniz. Size yolculuğun ne kadar eğlenceli geçtiğine dair hikayeler anlatıp sizi eğlendirebilirim. Fakat anlatmayacağım. Şu an o zamanları hatırlamak istemiyorum. Kısacası 124 gün sonra birbirimizin boğazına sarılmadan Mars'a varmayı başardık. Oradan Mia ile, yani Mars'a iniş aracı, yüzeye indik. Mia aslında birkaç hafif itici ve paraşüt takılmış geniş bir kutudan ibaret. Bu aracın tek amacı 6 kişinin Mars yörüngesinden yüzeyine ölmeden inmelerini sağlamak. Şimdi geldik Mars keşfinin asıl sırrına. Tüm malzemelerin biz gelmeden önce gönderilmiş olması. Yüzey operasyonları için ihtiyacımız olacak her şey toplam insansız yapılan 14 uçuşla Mars'a indirildi. Tüm malzeme konteynerlarını aynı geniş araziye indirebilmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve bu konuda gayet başarılı oldular. Malzemeler insanlar kadar narin değil, bu yüzden yere çok daha sert bırakılabilir. Ancak böyle durumlarda yerden sekmeye daha meyilliler. Doğal olarak tüm malzemelerin yüzeye başarılı bir şekilde indirilip hiçbirinin muhafazasının açılmadığını doğrulamadan bizi Mars'a göndermediler. İkmal görevleri de dahil bir Mars görevi baştan sona yaklaşık 3 yıl sürüyor. Hatta Ares 2 mürettebatı eve dönüş yolundayken Mars'a doğru yola çıkmış olan Ares 3 ikmalleri vardı. Önceden gönderilen ikmaller arasında en önemlisi elbette MTA idi. Mars'a tırmanma aracı. Yüzey operasyonları tamamlandığında Hermes'e bu şekilde geri dönecektik. MTA yumuşak bir iniş yapmıştı. Diğer ikmallerin balon gibi bolca sektirilmesinin aksine. Elbette MTA Houston ile sürekli iletişim halindeydi ve herhangi bir problem çıkmış olsaydı Mars'a iniş yapmadan gezegeni geçer, doğrudan eve dönerdik. MTA gerçekten kaliteli bir araç. Şöyle ki Mars atmosferiyle tepkimeye giren bir dizi kimyasal sayesinde Mars'a getirdiğiniz her bir kilogram hidrojen karşılığında 13 kilogram yakıt sahibi oluyorsunuz. Fakat bu oldukça yavaş bir işlem. Deponun dolması 24 ay sürüyor. Bu yüzden onu buraya bizden çok önce gönderiyorlar. MTA'nın gitmiş olduğunu gördüğümde ne kadar büyük bir hayal kırıklığına uğradığımı tahmin edebilirsiniz. Beni ölümün eşiğine bir dizi gülünç olay getirmişti. Kurtulmamı ise bir dizi daha da gülünç olay sağladı. Görev saatte 150 kilometreye varan kum fırtınalarına dayanacak şekilde tasarlanmıştı. O yüzden saatte 175 kilometrelik rüzgarlara maruz kaldığımızda Houston anlaşılır bir biçimde endişelendi. Olur da hub basınç kaybeder diye her birimiz uzay uçuşu elbiselerimizi giydik ve hub'ın ortasına sıkıştık. Fakat sorun hub değildi. MTA bir sürü narin parçadan oluşan bir uzay aracı. Belli bir seviyeye kadar fırtınalara dayanabilir fakat sonu gelmeyen kum fırtınalarının altından kalkamaz. 1,5 saat aralıksız devam eden rüzgardan sonra NASA görevi iptal emri verdi. Kimse aylık bir görevi 6 günde sonlandırmak istemiyordu. Fakat MTA daha fazla rüzgara maruz kalırsa hepimiz burada mahsur kalırdık. Hub'dan MTA'ya gidebilmek için fırtınaya çıkmamız gerekiyordu. Bu tehlikeli olacaktı fakat başka ne seçeneğimiz vardı ki? Benim dışında herkes MTA'ya varabildi. Hub'dan Hermes'e sinyallerin gönderilmesini sağlayan ana iletişim çanağımız bir paraşüt gibi davranarak kökünden koptu ve rüzgarda savruldu. yolu üzerinde sinyal antenlerine çarptı. Daha sonra o uzun ince antenlerden biri ucu denk gelecek şekilde bana çarptı. Tereyağını delen bir kurşun gibi elbisemi yırttı ve bedenimin yan tarafını kestiğinde hayatımda hissettiğim en büyük acıyı hissettim. Nefesimin kesildiğini, daha doğrusu bedenimden sökülüp alındığını ve elbisemin içindeki basınç düştükçe kulaklarımın acı verici şekilde uğuldamaya başladığını az da olsa hatırlıyorum. Hatırladığım son şey, Johansen'in umutsuzca bana uzanmaya çalışmasıydı. Elbisemdeki oksijen alarmıyla uyandım. Beni derin ve şiddetli bir şekilde hissettiğim geberme arzusundan çekip çıkaran, durmak bilmeyen, mide bulandırıcı bir bipleme sesi. Fırtına sakinleşmişti. Yüzüstü yatıyordum ve neredeyse tamamen kuma gömülmüştüm. Sersemlemiş bir halde kendime geldiğimde niye daha fazla ölü olmadığımı merak ettim. Anten elbisemi ve beni delecek kadar şiddetli bir biçimde çarpmıştı. Fakat leğen kemiğim onu durdurmuştu. O yüzden elbisede ve elbette bedenimde tek bir delik vardı. Darbe beni oldukça geriye savurmuştu ve sarp bir tepeden yuvarlanmıştım. Nasıl olduysa antenin giysimde açtığı deliği kapatacak bir açıda yüzüstü düşmüşüm. Bu da az da olsa bir koruma sağlamıştı. Daha sonra yaramdan bolca akan kan deliğe doğru akmış. Kan yırtığa yaklaştıkça içindeki su, hava akımı ve düşük basınç sebebiyle buharlaşmış ve geriye yapışkan bir çökelti bırakmış. Yaradan daha da kan akmış ve o kan da çökelti haline gelmiş. Nihayetinde deliğin etrafındaki boşlukları tıkamış ve sızıntıyı elbisenin başa çıkabileceği bir seviyeye indirmiş. Elbise görevini başarılı bir şekilde yerine getirmiş. Düşen basıncı fark edince eşitlemek adına içini nitrojen tüpümdeki havayla sürekli doldurmuş. Sızıntı başa çıkılabilir bir hale geldiğinde elbiseye bir tek sızan havanın yerine yavaşça yenisini koymak kalmış. Bir süre sonra elbisedeki karbondioksit emicileri tükenmiş. Yaşam desteğin asıl sınırlayıcı etkeni budur. Yanında getirebileceğin oksijen miktarı değil de dışarı atabileceğin karbondioksit miktarı. Hapta bir oksijen verici var. Bu oksijeni havaya geri kazandırmak için karbondioksiti parçalayan büyük bir alettir. Fakat uzay elbiselerinin taşınabilir olması gerekiyor. O yüzden kısa ömürlü filtrelerle basit bir kimyasal emme işlemi kullanıyorlar. Filtrelerimin ömrü tükenene kadar baygın kalmışım. Elbise bu problemi görmüş ve mühendislerin kan kaybı ismini verdikleri bu acil durum moduna geçmiş. Karbondioksiti ayırmanın bir yolu kalmayınca elbise kasten Mars atmosferine hava verip eksiği nitrojenle kapatmış. Yırtık ve kan kaybı birleşince kısa sürede nitrojen de bitmiş. Geriye bir tek benim oksijen tüpüm kalmış. Böylece elbisem beni hayatta tutmak için yapabileceği tek şeyi yapmış, eksiği saf oksijenle kapatmaya başlamış. Aşırı yüksek seviyedeki oksijen sinir sistemimi, ciğerlerimi ve gözlerimi yakmakla tehdit ederken, şimdi de oksijen zehirlenmesinden ölme tehlikesiyle karşı karşıya kaldım. Yırtık bir uzay elbisesi giyen biri için ironik bir ölüm, fazla oksijen. Tüm bu aşamalarda bipleyen alarmlar ve uyarılar bulunuyordu. Fakat beni uyandıran yüksek oksijen uyarısıydı. Bir uzay görevi için almanız gereken eğitimin miktarı dudak uçuklatıcıdır. Dünyadayken uzay elbiselerinin acil durum tatbikatlarını öğrenmek için bir hafta harcamıştım. Ne yapmam gerektiğini biliyordum. Dikkatle kaskımın yan tarafına uzanarak yırtık kitini aldım. Bu küçük ucunda bir vana, geniş ucunda ise inanılmaz yapışkan reçine bulunan huniden başka bir şey değil. Olay şu, vanayı açıyorsunuz ve geniş ucu deliğin üzerine dayıyorsunuz. Hava vanadan kaçabiliyor. Böylece reçinenin deliği iyice kapatmasının önüne geçmiyor. Daha sonra vanayı kapatıyorsunuz ve yırtığı kapatmış oluyorsunuz. İşin zor kısmı anteni çıkarmak olacaktı. Elimden geldiğince hızla çektim. Aniden düşen basınç başımı döndürüp yan tarafımdaki yara acıdan yandıkça yüzümü buruşturdum. Yırtık kitini deliğin üzerine yerleştirdim ve deliği kapattım. Tekrar açılmadı. Elbise eksik havayı daha fazla oksijen pompalayarak doldurdu. Kolumdaki okumalara baktığımda elbisenin şu an %85 oksijenle dolu olduğunu gördüm. Karşılaştırma için, dünyanın atmosferi %21 oksijenden oluşuyor. Bu şekilde uzun süre geçirmediğim sürece iyi olacaktım. Hava ulaşmak için tepeye tırmanmaya başladım. Tepeye vardığımda beni hem çok mutlu eden hem de çok üzen iki şeyle karşılaştım. Hap sağlamdı, oley! Ve MTA gitmişti. Tüh! İşte o an başımın belada olduğunu anladım. Dışarıda yüzeyde ölmek istemiyordum. Topallayarak havaya vardım ve el yordamıyla hava kilidine girdim. Hava eşitlendiği gibi kaskımı kafamdan attım. Hub'ın içine girdiğimde elbiseyi çıkardım ve ilk kez yarımı adam gibi inceleyebildim. Dikiş atılması gerekiyordu. Neyse ki hepimiz temel tıbbi prosedürler konusunda eğitim almıştık ve Hub'ın tıbbi malzemeleri harikaydı. Küçük bir lokal anestezi iğnesi yap, yarayı yıkayarak temizle, 9 dikiş at ve oldu bitti. Birkaç hafta antibiyotik almam gerekecekti ama onun dışında iyileşecektim. Umutsuzca bir çaba olduğunu biliyordum fakat yine de iletişim dizilimini çalıştırmayı denedim. Sinyal yoktu tabii ki. Ana uydu çanağı kopmuştu, unuttunuz mu? Yanında alıcı anteni de götürmüştü. Hub'da ikincil ve üçüncül iletişim sistemleri de vardı. Fakat bunlar sadece MTA ile konuşmak içindi. MTA da oradan daha güçlü sistemleriyle mesajı Hermes'e iletiyordu. Sorun şu ki bu sadece MTA buradayken çalışıyordu. Hermes'le konuşmak için hiçbir yolum yoktu. Zaman içinde yüzeydeki çanağı bulabilirdim. Fakat herhangi bir tamirat yapmak haftalarımı alırdı ve yine de geç kalmış olurdum. Görev iptali durumunda Hermes yörüngeden 24 saat içinde ayrılırdı. Ne kadar erken ayrılırsanız yörüngesel dinamikler yolculuğu daha güvenli ve kısa hale getiriyordu. O yüzden niye beklesinler ki? Elbisemi kontrol ettiğimde antenin biyomonitörlü bilgisayarımı delip geçmiş olduğunu gördüm. Gemi dışı faaliyetlerde, GDF, mürettebattaki herkesin elbiseleri birbiriyle bağlantılı oluyor. Böylece birbirimizin durumlarını görebiliyoruz. Mürettebatın geri kalanı elbisemin içindeki basıncın neredeyse sıfıra düştüğünü ve hemen ardından da biyosinyallerimin düz çizgiye döndüğünü görmüştür. Bir de bunun üstüne kum fırtınasının ortasında vücuduma saplanmış bir mızrakla bir tepeden yuvarlanmamı görmelerini ekleyin. Evet, öldüğümü sanmışlardır. Nasıl sanmasınlar ki? Cesedimi alma konusunda kısa bir tartışma yapmış olabilirler. Fakat kurallar bu konuda gayet net. Mürettebattan birisi Mars'tayken hayatını kaybederse Mars'ta bırakılır. Cesedi geride bırakmak MTA'nın dönüş yolculuğu için taşıyacağı yükü azaltıyor. Bu da harcanabilecek daha fazla yakıt ve dönüş yolu itişi için daha fazla hata payı kalması anlamına geliyor. Duygusallık yapacağım diye bundan vazgeçmenin bir mantığı yok. Yani durum böyle. Mars'ta mahsur kaldım. Ne Hermes'le ne de dünyayla iletişime geçme imkanım var. Herkes öldüğümü sanıyor. 31 gün dayanması için tasarlanmış olan bir hub'dayım. Oksijen verici bozulursa boğulurum. Su arıtıcısı bozulursa susuzluktan ölürüm. Hub'da yırtık oluşursa bir nevi patlarım. Bunların hiçbiri olmazsa en sonunda yiyeceklerim biter ve açlıktan ölürüm. Yani böyle. Sıçtım. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.